Ayrım 21.
Ziyareti uzatmadı ve kadınlar az sonra gitti. Şükür olsun gittiler diye sevinçle bağıran Gülruh, alışılmadık bir biçimde kollarını belime dolayarak bana sarılmıştı. Ne kadar güzel bir yüzü vardı. Artık boyu neredeyse babasınınkine yaklaşmıştı kızın. Neden böyle söylüyorsun çiçeğim diye sordum. Çünkü dedi, dikkatle gözlerime bakıyordu. Pekala Abdullah, sen söyle. Sen de bundan memnun değil misin? Ses çıkarmadım. Doğruydu. Aynı duyguları paylaşıyorduk. Ama duygularımız mabendeki tehlikeyi savuşturmak için yeterli değildi. O gece gün batımından önce askerler tekrar geldi. Ama bu kez onları mabeyin kapısının dışında tutmayı başaramamıştım. Sesini duymalıyız diye tutturmuştu komutan. Onun bir kadın olduğundan emin olmalıyız. Konuşmayabilir diyordu Sokullu, çok utangaçtır. O zaman ne yapın? Yapın, onu konuşturun. Aksi halde bütün İstanbul sizin haremde bir erkek sakladığınızdan kuşkulanacaktır. Böyle bir utançla vezir olarak ne kadar kalabileceğinizi siz kendiniz düşünün. Efendim derin bir nefes alıp mabeyin kapısına gitti. Kibarca kapıyı vurdu ve sözlerine başlamadan önce gırtlağını birkaç kez öksürerek temizledi. Fatma, Fatma diye seslendi. Bu öylesine sıradan bir isimdi ki, böyle bir sıradanlık hem her türlü kuşkuyu çekebilirdi, hem de her türlü kuşkuyu akıllardan silebilirdi. Efendim kadınlar konusunda gerçekten de çok saftı. Fatma, burada adamlar var. Bu sözler hiçbir işe yaramasa da en azından Feridun Bey'i uyarabilirdi. Bak, saraydan adamlar geldi ve senin konuşmanı istiyorlar. Senin bir, bu bir onur meselesi ve hayat memat. Fatma, kapıya gelip bir şeyler söyler misin? Hiç cevap yoktu. Çok onurludur, dedi efendim. Ama askerler tatmin olmamışlardı. Bırakın da içeri girip onu ikna edeyim, diye atıldım. Hayır, diyen komutan kolumu tuttu. Sen de bu işin içinde olabilirsin hadım. İçeri girip harem kapısını açabilirsin ve bir köle kızı çabucak getirip bizimle konuşturabilirsin. Hayır, olduğun yerde kal. Burada yapılması gereken şey kadının konuşmasıdır. Ona kadar sayacağım. Sonra adamlarım kapıyı kırıp sultan adına içeri girecekler. Hepsi bu kadar. Efendi, dedi Sokullu. Burası askerlerin umutsuzlukla isyan etmeye kalktığı Yugoslavya dağları değildir. İslam'ın namuslu kadınlarına karşı hata işlersen, unutma bunu hayatınla ödersin. Sultanın aradığı birini saklamanın cezası da ölümdür. İki durumda aynı benim için. Bunu göze alırım. Ya sen paşa, adamlar hazırlanın, saymaya başlıyorum. Ve komutan dediğini yaptı. Fatma, lütfen gelip konuşmayacak mısın? Haydi gel de ikimiz birden bu saldırının utancından kurtulalım. Efendim yalvaran bir sesle konuşuyordu ve bu Veziri Azam'dan beklenen bir tavır değildi. Bence yalvarmasının asıl nedeni Feridun'un bir an önce kaçmasına yardımcı olabilmekti. Ama nereye kaçacaktı? Bizi ancak bir mucize kurtarabilirdi. Belki beni böyle durduğum yerde hareketsiz bırakan da o mucizeyi umutsuz bir şekilde beklememdi. Zaten elimden fazla bir şey gelemezdi. Gidip arka taraftan kaçışı için bir şeyler yapmaya çalışsam da bir sonuç sağlamak olanaksızdı. Bu ancak ve ancak açık bir suç kanıtı olabilirdi, o kadar. Kapı bir iki darbeden sonra menteşelerinden kurtulmuştu. Kalbimin sesini kulaklarımda gümbürtülerle duyuyordum. Kayısı rengi çarşaflı ise hiç kımıldamadan odanın köşesinde duruyordu. Askerler onu görünce şaşıp kalmışlardı. Aslında bekledikleri elinde kılıcıyla bir erkekti. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Komutan hızla odaya adımladı ve kayısı çarşaflıyı kolundan yakaladı. Peçesine asıldığında aralanan çarşaftan kadının göğüsleri belli olmuştu. Sonra hiç kimsenin bir kadın sesi olduğundan kuşkulanamayacağı bir inleme duyuldu. Lütfen efendim, Allah aşkına beni bırakın. Eğer bir Hristiyan olarak doğmuş olmasam, Buna kendi gözlerimle görmüş olsam bile inanamazdım. 5 silahlı adam hemen geri döndüler ve canlarını kurtarma korkusuyla kapıya koşturdular. Efendim eliyle bir işaret yaptı. Gidip kapı nöbetçilerini onların yolunu kesmek üzere uyarmalıydım. Galiba Tanrı beni daima koruyordu. Buna kendi kendime kahkahayla güldüm. Göz ucuyla efendimin kayısı çarşaflıya sarıldığını görmüştüm bu arada. İkimiz de o çarşafın altındakini yakından tanıyorduk. Bu Gülruh'tu. Saldırganlar hemen yakalandı ve Sokullu'ya intikamını alma hakkı verildi. Üveys'in en sadık adamlarından biri olan komutan asıldı, diğerleri ise toparlanıp iyi birer Müslüman olabilmeleri için gereken dersi fazlasıyla aldılar. Doğrusu ben de bir ceza bekliyordum. Gülruh'un güvenliğiyle yeterince ilgilenmemiştim. Ama Sokullu ve Feridun Bey öylesine kendi sorunlarıyla yoğunlaşmıştılar ki benimle ilgilenmediler. Feridun Bey hala kendisini iyice komikleştirmiş kadın giysileri içindeydi ve kahkahalarla gülüyordu. Hareme geçtim. Beklediğim ceza bana verilmese de ben kendimi uzun süre bu ihmalim nedeniyle sorgulayıp cezalandıracaktım. Kuşağıma soktuğum anahtar kaybolduğunda anlamalıydım aslında olanları. Gülruh bana sarıldığında onu aşırmış olmalıydı. Allah'ım ne salaktım. Gerçekten de birkaç kamçıyı hak etmiştim. Pekala küçük hanım dedim onu gördüğümde. Öfkemi çıkarmaya çalışıyordum. Kendinden utanmalısın. Ben mi Abdullah? Masum bir pozla beni kandırmaya çalışıyordu. Ne yaptım ki? Hadımım Karanfil'le satranç oynuyoruz biz. Öyle değil mi Karanfil? Ve Karanfil son nargilesinin verdiği uyuşukluktan yeni kurtulmuş. Evet doğru söylüyor dedi ağır ağır. Ona odadan hemen çıkmasını söyledim. Seninle sonra görüşeceğiz demeyi de ihmal etmedim. Sonra Gülruh'a döndüm ve derse başladım. Genç kızlar böyle sözümü kesti. Asla yapmazlar. Ama erkekler bizim haremimize giriyorsa o zaman ne yapacağımızı nasıl öğrenebiliriz? O haremde değildi. Sadece mabeyindeydi dedim. Aslında söylediklerinin doğru olduğunu biliyordum. Burası da haremin parçasıdır. Kapı kilitliydi. Bunu gayet iyi biliyorsun. Sanırım anahtarı geri istiyorsundur diyen Gülruh gömleğinin yakasından içeri elini sokup çıkardığı anahtarı gözümün önünde salladı. Almak için elimi uzattığımda gülerek geri çekti ve ama bana onun adını söylemelisin dedi. Başımı salladım. Onun hayatını kurtardım. Adını bilmek hakkımdır. Kalbim yerinden çıkacak sanmıştım. An için gözlerinde başka bir şey görür gibi olmuştum ve bu benim için askerlerin saldırısından bile daha beterdi. Telaşla seni hiç öyle anahtarın etrafında oynaşıp konuşurken anladım ki o gözlerde gördüğümü sandığım şey yoktu. Gülruh en az onun kadar şaşkın olan Feridun Bey'e ancak bir ya da iki kere bakmış olabilirdim. Anahtarı kullanmaya cesaret edemezdim Abdullah demişti. Ama tam o sırada askerler geldi. Ah çok komikti. Yakışıklı dememişti. Kadın giysileri içinde bir erkek. Çok rahatsızdı ve beni görünce sevindi. Hemen çarşafını verip avluya kaçtı. Hem de bir anda. Ben onu azarlayıp dururken Gülruh gidip bir pencerenin kenarına oturmuştu ve çocuksu tavrıyla bacaklarını sallıyordu. Sonra birden yanakları kızardı ve gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başladı. Yine korkmuştum. Galiba istemediğim bir itirafı duyacaktım. Biliyor musun Abdullah, hareme gönderildiğimden beri babam ilk kez bana dokundu. Dersimi noktalamalıydım. Bana damlara tırmanmayacağını, kilitli kapıları açmayacağına dair söz ver dedim. Babanın onurunu korumalısın. Bir gün babanın senin için seçtiği adama tertemiz gitmezsen onun kalbini kırmış olursun. Başını salladı. Kocaman damlalar yanaklarından süzülüyordu. Konuşamıyordu. Bunun yerine ayaklarını daha kuvvetli bir şekilde duvara vurdu. Bu bana öylesine dokunmuştu ki ona sarılmaktan kendimi alıkoyamadım. Bu gerçek bir sarılma ve paylaşmaydı. O bu kucaklaşmayla soğuk ve sert bir babada bulamadıklarını, bense asla sahip olamayacağım bir çocuğun sıcaklığını bulmuştum. Sokullu Paşa artık Feridun Bey'i haremde tutamayacağını anlamıştı. Ertesi cuma paşanın yardımcısını bir tahtırevana koyarak dışarı çıktım. Uzak bir çiftlikte adam erkek giysilerine kavuşup atına atladı ve uzaklaştı. Feridun Bey, Sokulu'nun yeğeni, Budin şehri sınırındaki Beylerbeyi Mustafa Paşa'ya bir mektup götürüyordu. Mustafa Bey, Feridun Bey'e güvenli bir yer bulamasa bile, nasıl olsa onu rahatlıkla daha güvenli Hristiyan topraklarına geçirebilirdi. Ondan sonra oturup Murad'ın keyfinin gelmesini bekleyeceklerdi. Kayısı çarşaflının ortadan kaybolmasıyla İsmihan anlatılamaz bir şekilde rahatlamıştı. "Biliyordum," diyordu. "Bu aptalcaydı. Sonunda ondan bıkacağını biliyordum." O iyileşince haremdeki karmaşa da sona ermişti. Sokullu Paşa'ya gelince, o olayların hemen ardından tekrar odasına çekilip Arap Paşa'ya uzun bir mektup daha yazmıştı.
Bölüm 4 Ferhat. Sipahi alayı komutanı hipodromda at nallarının kaldırdığı toz bulutunun içinde sert ve hızlı adımlarla bir grup adamının talim yaptığı yöne doğru ilerledi. Sipahiler halkın büyük bir coşku ve beğeniyle izlediği gösterilerinden birine hazırlanıyorlardı. Bu at üzerinde meşaleler ve tutuşturulmuş kılıçlarla yapılan bir gösteriydi. Aslında çok zor bir iş değildi. Tek başarılması gereken atların alevlerden ürkmemesiydi. Ferhat Paşa biraz önce de meydanın diğer ucunda çok daha gösterişsiz ama önemli bir talimi yapan askerleri kontrol etmişti. Askerler mızraklarıyla hedefi tam ortadan vurmaya çalışıyorlardı. Bugün en küçük bir aksaklığa, yetersizliğe tahammülü yoktu paşanın. Çünkü hipodromdaydılar ve yanı başlarındaki konak Sokullu'ya aitti. Bu ona çok büyük bir tedirginlik veriyordu. Aslında galiba Veziri Azam'la ilgili her şey ona bu duyguyu yaşatıyordu. Sokullu konağının kapısından çıkacak ve tek bir bakışıyla hangi birliğin daha başarısız olduğuna karar verecekti. Tabii komutanın da. Ferhat Paşa'nın gerçekte her zaman yaptığı gibi askerlerine avaz avaz bağırarak onları coşturmak için çırpınmasına bugün gerek yoktu. Yüzlerce kez talimden ve savaşlardan geçmiş bu adamların gözleri daima şiddet pırıltılarıyla doluydu. Ama yine de daha fazlası için uğraşıyordu Ferhat Paşa. Aslında onu tedirgin eden yalnız Sokulu'nun bakışları değildi. Sokulu'nun haremi de vardı, kızı ve karısı. Bunları aklından geçirirken her zamanki gibi ürpermişti. Bir erkek başka birinin haremini düşünmemeliydi, bunu biliyordu. Ama Ferhat kendini o haremi düşünmekten alıkoyamıyordu. O kadın onun da karısıydı, o kız onun da kızıydı. Bazen hipodromda çalışırken harem kapısından kapalı bir tahtirevanın çıktığını görüyordu. Ama dönüp bakamıyordu bile. Eğer kendi disiplinsizlik yaparsa askerlerinden nasıl bekleyebilirdi disiplinli olmalarını? O tahtirevana bakmadan da içini hayal edebiliyordu paşa. Arkası dönükken onu kavuran gizli bakışları da. Böyle durumlarda herhalde askerler komutanlarındaki tedirginliği nedenini bilmeden sezer gibi oluyorlardı. Bunu hissedebiliyordu Ferhat ama yine de kendini kontrol edemiyordu zaman zaman. Konya'daki o büyülü gece bir an tüm yoğunluğuyla gelip geçiyordu aklından. Sonra toparlanıp eskisinden çok daha fazla bir gayretle sarılıyordu işine. O tuhaf ilişkinin dışında paşanın hayatında asla görevden başka bir şey olmamıştı. Evet, ilişki. Her şey son derece gizli ve tehlikeli bir görevi yerine getirmek üzere Sokulu'nun evine gelmesiyle başlamıştı. Bir süre Vezir-i Azam'ın konağında görevi tamamlayabilmek için gerekli zamanın dolmasını beklemişti. Beklemekten başka yapacak bir işi yoktu o günlerde. Avluda, bahçede dolaşıp durmuştu avare avare. Sonra bir gün sonbahar güllerinin arasından yükselen o güzel sesi duymuştu. Ev sahibinin karısı ut çalıp şarkılar söylüyordu. Birbirinden güzel aşk şarkıları. Sanki cennette gibi hissetmişti kendini Ferhat. Aşkı ta iliklerine kadar hissetmişti. Tıpkı bir savaşta şehit olmaktan kaçamayacağı gibi bundan da kaçamazdı. Sonunda bu da Allah'ın emriydi. Görevini yerine getirebilmek için sığındığı yer, onun kaderinin düğümlendiği yer olmuştu. Evet, görev ve kader. O binbir anlamla dolu çiçekleri harem kafeslerinin dibine bırakmak da bir görev olmuştu onun için. Nice şair böyle bir esinle yazmamış mıydı o güzelim içten mısraları? Sonra yeni bir görevle Konya'ya gönderilmişti ve Vezir-i Azam'ın karısı da oraya gelmişti. Bu karşılaşma yalnızca bir rastlantı mıydı yoksa Allah'ın dileği mi? Korkmuştu Ferhat. Sonra kış biterken bir kez daha Konya'ya geldiğinde vali onu evinde konuk olmaya çağırmıştı. Ve İsmihan da aynı evde konuktu. Kaderden kaçılmıyordu. Abdullah'ın, hadımın ona gelişi ve söyledikleri. Nasıl karşı çıkabilirdi bunlara? Olmadık zamanlarda aklına o gecenin hayalleri düşüyordu Ferhat'ın. İsmihan'ın tomurcuk güllere benzeyen pembe göğüs uçları, Yasemin kokulu simsiyah bukleleri, teninin baldan daha tatlı tadı. Onun bir bakire olmadığını ve vezirden üç kez gebe kalıp üçünü de yitirdiğini biliyordu. Ama o dalgın kara gözlerde beliren şen pırıltılardan, yanaklarının al al oluşundan, İsmihan'a daha önce hiç kimsenin veremediği bir şeyleri vermeyi başarabildiğini anlamıştı. Ve bu Ferhat'ın kendi duygularını da kamçılamıştı. Vermek ve almak, aşk. Onun kendi bedeninin altındaki kıvrılmaları aklına geldiğinde en sıcak günde bile titriyordu Ferhat. Bazen bir martı çığlığı İsmihan'ın arzu dolu küçük haykırışını çağrıştırıyordu. Ve tıpkı o andaki gibi nefesi kesiliveriyordu genç adamın. Yıllardır bir yığın fahişe ile birlikte olmuştu Ferhat. Kadın nedir biliyordu. Ama ne kadar marifetli olurlarsa olsunlar bir daha asla o geceki gibi bir doyuma ulaşmamıştı. O gecenin ürünü olan bir de çocuk vardı, Gülruh, onun kızı. 10 ya da biraz daha fazla olmalıydı şimdi. O gecenin ne kadar geçmişte kaldığını ancak kızın yaşını hesaplamaya çalıştığında anlayabiliyordu. Yoksa ona yaşadıkları hep dünmüş gibi geliyordu. Hiç görmediği kızı, onu hayal etmeye çalışıyordu. Bir gül, pembe ve yumuşacık. O bir güldü, Gülruh. Bülbüle aşık olan gül. Annesine benziyor olmalıydı. Belki kendine de benziyor olabilirdi. Bunu daha çok Sokullu Paşa'nın keskin ve inceleyen bakışlarıyla karşılaştığında düşünüyordu. Bazen Ferhat Paşa, ihtiyar adamın bu konuda tahmininden daha fazla bilgiye sahip olabileceğini düşünüyordu. Hatta her şeyi bildiğini. Evet, kız 10 yaşlarında iyi bakılan, özenle büyütülen bir küçük hanımdı ve artık çarşafa girmiş olmalıydı. Ana kız onları yan yana görse belki de birbirinden ayıramazdı. Tabii bunu denemek bile olanaksızdı. Harem kapılarını kilitleyen Abdullah, o büyülü geceyi bir daha tekrarlanmamak üzere ebediyen bitirmişti. Cennetin kapılarını bir defalık açmıştı hadım. Zamanla her şey silinir der insanlar. Yeni aşklar, yeni acılar. Belki başkaları için bu doğruydu ama Ferhat için değil. O diğerlerine benzemiyordu hiçbir yönden. Yerinde başka biri olsa büyük bir olasılıkla kendine ait şeyleri almış olduğu için Sokullu'dan nefret edebilirdi. Oysa sipahi alayının genç komutanı asla böyle düşünmüyordu. Yürekten bağlıydı Vezir-i Azam'a. İmparatorlukta ve hatta dünyada ondan daha çok görevine bağlı birinin olmadığını biliyordu Ferhat Paşa. Sokullu sahip olduğu her şeyi sonuna kadar hak etmiş biriydi. Buna ailesi de dahildi. O Allah'a ve sultana bunların karşılığını ödemiş bir adamdı. Ferhat cennetin zapt edilerek alınamayacağını biliyordu. Onu kazanmak, ona layık olmak gerekiyordu. Bunun da en önemli koşulu görevini iyi yapmaktı. Ferhat'ı genç yaşta bu mevkiye çıkaran da zaten içindeki bu inançtı. Ve Ferhat sonunda belki de yerine geçeceği adama karşı görevlerini mükemmel bir şekilde yapmanın peşine düştü tekrar. Eğer çok başarılı olursa bunun olmaması için bir neden yoktu. Vezir-i Azam sonsuza kadar yaşayacak değildi nasıl olsa. Ferhat Paşa onun yerine aday olabilecek bir avuç kişiden biriydi. Ve bu adayların içinde saraydan bir gelinle ödüllendirilmemiş olan da yalnız oydu. Şimdilik evlenmeyi de düşünmüyordu. Laf olsun diye bunu yapamazdı. Evliliğin işinde yükselmekle olan ilgisini çok iyi biliyordu. Kaldı ki onun aklında tek bir gelin adayı vardı. Şimdilik bekleyebilirdi, bunun bir sakıncası yoktu. Evet, Sokullu sonsuza kadar yaşayamazdı. İçinden bunu tekrarlayıp duruyordu. Ama ateşle talim yapan askerlere yaklaşırken şunu da düşünüyordu. Kimin ne zaman öleceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Ferhat Paşa'nın burun delikleri, at pisliği, toz ve kükürt kokusuyla titredi. Kıvılcımlara karşı koyabilmek için bağlanmış at kuyrukları ile alevler içindeki kılıçlar arasında bir parmak bile mesafe yoktu neredeyse. Askerler öylesine bir ustalıkla yapıyordu ki işlerini, gün ışığında bile bundan etkilenmemek imkansızdı. Ferhat neden en cengaver askerlerin bile bu gösteriye meraklı olduğunu merak etti bir kez daha. Sonuçta bu bir gösteriydi. Adamların komutanını yanına çağırdı eliyle. Askerlerin ortasında bir sihirbaz gibi duran adam hemen atını kenardaki çeşmeye sürüp kılıcındaki alevleri söndürdü, sonra da Ferhat'ın yanına yöneldi. Bu nefis kısrağı nereden bulmuştu komutan? Atın rengi neredeyse pembemsiydi. Arap ve Avrupa tohumlarının mükemmel bir kırmasıydı hayvan. Bu alt rütbeliler nasıl oluyor da en güzel hayvanları buluyorlardı? Bunu daima merak etmişti Ferhat. Gerçekten de kısrak kendi atından kat be kat üstündü. Sultanın özel hayvanlarından bile daha iyiydi belki de. Eğer nereden buldun diye sorsa alacağı cevabı tahmin edebiliyordu. Onu mu? Bir deri bir kemik de aldığımda. Yaşlı bir adamdan satın aldım. Şecereli bir hayvan değildir. Devamını da biliyordu Ferhat. Ama doğrusu ondan ayrılamam. Çok iyi bir hayvan değil ama biz onunla çok iyi dostuz. Onu asla satmam. Bu adama Atlı İskender diyen kim bilir belki de anasıydı. Öylesine ustaydı ki bu işte sanki anasından atla doğmuştu. Ufak tefek, kıvrak, kara gözlü, kara kaşlı, kara bıyıklı biriydi. Tuhaf bir havası vardı. Ne yaparsa yapsın en mükemmelini yapacakmış gibi görünüyordu. Belki de Lala Mustafa Paşa onu özellikle bunun için çağırmıştı. Adam atından inmiş karşısında bekliyordu. Ferhat bu adamla yan yana gelince neden tedirgin olduğunun cevabını veremiyordu kendine. Sanki konuşunca adama söylememesi gereken bir bilgiyi vererek birine ihanet edeceğini hissediyordu. Bu yüzden daha çok yazılı emir vermeyi tercih ediyordu.